Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. İttihat-ı İslam programımızı Ankara'dan İbrahim Tuncer ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Evet. Konuğumuz Profesör Doktor Akif Akkuş efendim, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Efendim, Sayın Akkuş 23. dönem Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimiz. Kendisi eğitimci, profesör, dekanlık da yapmış ve mesleğini hala icra ediyor, evet. Devam ediyor. Tabii siz hem vekillik vesilesiyle hem uzun yıllar ülkünüz olması itibariyle Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenen bir insansınız. Türk dünyasının meseleleriyle ilgilenen bir insansınız. Ülkemizin hem milli birliği hem bölgemizde bir Türk-İslam birliği için bize düşen hem sivil toplum kuruluşlarına hem siyasetçilere, ülkedeki duyarlı bütün insanlarımıza düşen şeyler nelerdir, neler yapılması lazım?
Evet, teşekkür ediyorum böyle bir programa davet ettiğiniz için. Şimdi tabii dünya üzerinde 200 civarında devlet var. Bunların bir kısmı gerek nüfus itibariyle, gerekse toprak büyüklüğü itibariyle çok küçük devletler. Devletçikler demek daha doğru. Tabii bunların yanında Türkiye'yi ele aldığımız zaman, Türkiye hem toprak bütünlüğü, hem nüfus yapısı, hem de dünya medeniyetine katkıları ve geleneksel özellikleriyle tam bir devlet diye belirtebiliriz. Ancak bu tam devletten istenenler acaba yerine geliyor mu? Yahut da bu tam devlet insanını yetiştirirken o insanın geleceğini teminat altına almak için eğitimini verirken gerçekten bu büyüklüğe yakışır bir tavır sergiliyor mu? Buna bakmak lazım. Şimdi bakıyoruz. Ülkemizde gerçekten bulunduğu yer itibariyle dünyanın diğer ülkelerinin birçoğunun gözü olan, özellikle Avrupalılar bize dost görünüyorlar. Biz Avrupa Birliği'ne girmek için yıllardan beri adeta can atıyoruz. Ta ilk defa 1957'de müracaat etmişiz biz Avrupa Birliği'ne girelim diye. Ama hala bizi oyalıyorlar. Bana göre iyi de ediyorlar. Yani bizim Avrupa Birliği'ne bu şartlarda onların istediği tarza bize verdikleri ev ödevlerini yerine getirerek girmemiz Türkiye'nin ve Türk milletinin öyle fazlaca hayrına olacak kanaatinde değilim. Tabii niye Avrupa ne yardan ne serden geçiyor? Yani bizden sizi almayacağız. Bir daha da bize gelmeyin. Efendim bizimle herhangi bir birlik olamazsınız gibi bir şey söylemiyor. Ama almıyor da. Dolayısıyla burada Türkiye'nin geçmişinin dünya siyasetinde Orta Doğu'da oynadığı rol çok önemli. Bu role binaen bunlar bizi almıyorlar ama dediğim gibi almayacağız da demiyorlar. Şimdi Avrupalılar yanlış bir kanaate sahip. Nedir o yanlış kanaat? Sanki Anadolu'da Türkler Anadolu'ya gelmezden önce yaşayan topluluklar, yaşayan insanlar Avrupalıların ataları. Yok böyle bir şey. Kültürel olarak belki Avrupalılar bu insanları, burada yaşayan insanları kopya etmişlerdir. Yani onların o kültürel değerlerini alarak biraz da işleyip bugünkü Avrupa Birliği'ni yaratmışlardır. Ama biz tarihe baktığımız zaman Anadolu 1071'de Türklerin gelip yaşamaya başladığı bir yer değil. Milattan önceki yıllarda milatta o 1071 arasındaki geçen süre içerisinde Anadolu'da Türk devletleri var. Yani biz bunu Asur kaynaklarında görüyoruz. Efendim Babil kaynaklarında görüyoruz. Elemlerin Türk olduğunu biliyoruz. Akatların Türk olduğunu biliyoruz. Mezopotamya medeniyeti içerisinde yer alan kişiler. Bunun yanında koskocaman bir Saka devleti var. Anadolu'nun büyük bir kısmını içerisine almış Saka Devleti var. O zaman ne Bizans var burada, ne de Avrupa'nın bizim kökümüz dediği krallıklar var. Dolayısıyla Avrupa bu yanlış bilginin etrafında yeni fikirler oluşturuyor ve buna göre de Türkiye'yi daima kendilerine muhtaç, ayaklarının üzerine, dizlerinin üzerine doğrulamayan bir ülke konumunda bırakmak istiyor. Tabii bunun yanında kültürel birlik bakımından geçmişi gerçekten bizimle beraber olan, hatta bugün gittiğimiz zaman kendilerinin Türk soyundan akrabaları bulunmasından dolayı çok memnun olduklarını belirten, bundan sitayişle bahseden insanlarla karşılaşıyoruz. Yıllar önce ben Mısır'a gitmiştim. Mısır'da bir üniversitenin rektörü. Onu ziyarete gittik. Tabii bir üniversite ekip olarak gitmiştik. Ve orada rektör annesinin Türk soylu olduğunu belirtti ve bundan gurur duyduğunu belirtti. Bir başka çok enteresan bir olay, bugün bizim birçok turizm şirketlerimizin ya tur götüren şirketlerimizin de bildiği kanaatinde değilim. Tanta ile Kahire arasında Tolunoğlu Baybars'ın mezarı var. Ama hiç kimse bilmiyor bunu. Biz bir üniversite ekibi olarak gitmişiz. İçimizde tarihçiler var. Ben coğrafyacıyım. Benim gibi coğrafyacılar var. Tıpçılar var. Efendim ilahiyatçılar var. Bir gece biz Kahire'den Tanta'ya dönerken gece saat 1 suları falan bir kahvehane diyelim benzin istasyonunda arabaya benzin almak üzere durduk. Ve biz de bir 25 kişilik bir grubuz tabii. Otobüsle gidip geliyoruz. Ve bu esnada biz tabii o şoför benzin işleriyle uğraşırken biz dedim gidelim şu kafeterya gibi bir yer var. Orada soğuk bir şeyler içelim. Yaz günü tabii çok da sıcak. Oraya gittik. İşte kendi kendimize de konuşuyoruz bir grup olarak. Orada oturanlardan, yerlilerden birisi geldi dedi ki siz nereden geldiniz? Kimsiniz? İşte biz Türk olduğumuzu, Türkiye'den geldiğimizi söyleyince oradaki insanlara döndü dedi ki beyler bu insanlara iyi bakın. Bu insanlara bak gece vakti rastladık saygı gösterelim. Çünkü bugün Mısır'da yemek yemesini biliyorsak bunlardan öğrendik. Efendim yaşamasını biliyorsak bunlardan öğrendik. Yani burada bizi rahat değiliz belki ama rahat ettiğimiz, üreterek rahat ettiğimiz her şeyi bunlardan öğrendik. Yeme içmeyi de bunlardan öğrendik dedi ve biz tabii ayrılacağımız zaman meşrubatların parasını vermeye kalktık. Kesinlikle olmaz dedi. Ve bize dedi ki sizden bir şey rica ediyorum yalnız dedi. Nedir dedi? Bu işte tarif etti. Dedi ki Tolunoğlu Baybars'ın türbesi var ama hiç ziyaret edilmez dedi. Lütfen bunun karşılığı olarak orayı ziyaret edin dedi. Yani bizden bu istendi. Şimdi bu Mısır'da biz onu tanımıyoruz, o bizi tanımıyor. Bir gece vakti rastladığımız grubun içerisindeki bir insan. Aynı şeyi Halep'te görüyoruz, Şam'da görüyoruz, Amman'da görüyoruz. Yani bugün Irak toprakları içerisinde kalmış Kerkük, Musul, Erbil, Bağdat, buralarda görüyoruz. Geçiyoruz efendim İran'ın Tebriz'ine bakıyoruz. Buralarda görüyoruz aynı şeyleri. Yani şunu demek istiyorum. Bizim aslında böyle sürekli batıya bakacağımıza biraz da doğuya yönümüzü dönsek bu orada yaşayan insanlarla çok kolay kültürel birlikler kurabiliriz. Bunun yanında aynı dine mensup olmaktan dolayı da fevkalade önemli bir yakınlığımız var onlara. Ama biz bugüne kadar tabii gelişmenin sembolü olarak, medeniyetin sembolü olarak, eğitimin, yaşamanın sembolü olarak hep Avrupa'yı aldık. Ve böylece de kendi değerlerimiz gittikçe köhnedi. Ve bugün bu değerlerimizi tekrar ele aldığımız zaman da bize sanki ateş tutuyormuşuz gibi yanlış yaptığımız tarzında baktılar. Ama biz yine tarihi kayıtlardan, kaynaklardan biliyoruz ki medeniyetler aynen ilk çağ kavimlerinin yer değiştirmesi gibi yer değiştirmiştir. Orta çağa bakıyoruz. Orta çağda Engizisyon mahkemeleri her şeye hakim olmuşlar. Kralları indiriyorlar, kralları çıkartıyorlar, kralları yok ediyorlar. Bunun yanında her türlü gelişmeye dine karşısınız diye karşı çıkıyorlar. Ama aynı çağlarda İslam alemine baktığımız zaman İslam aleminde el-Buruni'leri görüyoruz. Efendim Cabir'leri görüyoruz. İbn Sina'ları görüyoruz. Dolayısıyla yani bilim İslam aleminde fevkalade üst seviyede. Evet. Orta çağ içerisinde. Ama sonraki dönemde bu bilim İslam coğrafyasından, İslam topluluklarından alınmış, batıya geçmiş. Orta çağı biz ele aldığımız zaman, orta çağda İslam alemi fevkalade yüksek seviyede, o günün bilimine göre bilimsel ölçütler içerisinde. Avrupa onun çok gerisinde.
Evet hocam, İbn Sina'nın eserlerini orta çağda yani Arapçadan Latince'ye tercüme etmeden
tabii
bir tıp bilimi okutulamıyordu 400 yıl, 500 yıl boyunca belki. Evet, İslam dünyasında bilim çok üst seviyedeydi. Orta çağda da İslam dünyasının bilim adamlarını kitapları okutuluyordu yüzyıllar boyunca. Ama daha sonra tabii Müslümanlar hayatlarında ve birliklerinde titiz olmadıkları için bilim dünyasında da geri kaldılar.
Elbette. Yani daha doğrusu İslamiyet'e siyaset girdi. İslam siyasi bir argüman olarak ele alındı. Öyle olunca da iç kargaşalıklar had safhalara vardı. Aynı İslam ülkeleri, hatta aynı Müslüman Türk devletleri birbirleriyle savaştılar, birbirlerini kırdılar. Ve o zamandan günümüze bile bir takım husumetler kaldı. Düşmanlıklar kaldı. Halbuki Türk milleti son derece toleranslı bir millettir. Hele hele inanç konusunda kimseye müdahale etmez. Etmez derken kendi çocuğunu, kendi çevresindekileri, efendim yakınlarını elbette ki İslam-Türk anlayışı çerçevesinde yetiştirme gayreti içerisine girer. Bu en tabii şey. Ama bunun yanında diyelim ki komşusu Hristiyandır. Komşusu Alevidir, Sünnidir. Bunlarla hiç ilgilenmez. Ama zaman zaman bunlar ne yapıldı? Kışkırtıldı. Husumet noktaları haline geldi. Sizler bana göre biraz gençsiniz tabii. 1977, 78, hatta 79, 80 o yıllarda gerçekten Türkiye'de bir iç savaş yaşanıyordu. Bu iç savaş çerçevesi içerisinde de ben Trabzon'daydım o zaman, Karadeniz Teknik'te. Ankara'ya geliyoruz, otobüse binmişiz. Çorum'a geldik. Çorum'un içinden şöyle bir girerdi yol, bir L çizerdi, sonra bir daha sağa dönerdi, çıkar giderdi, içerisinden geçer diyor. Bu sefer Çorum'un içerisinde epeyce bir döndük. Dedi ki ne oluyor? Çünkü o yollara barikatlar konmuş. Barikatlar konduğu için geçemiyorsun. Yani normal şehirler arası içerisinde 40 küsür insan bulunan bir otobüs bir şehrin içerisinden geçmek istiyor ama şehir bölünmüş. Şehir bölündüğü için bu taraftan gelip de o tarafa doğru gidemezsin diyor. Şuralardan döneceksin, ara sokaklara gireceksin. Böylece diyor bu şeyi, yoluna devam edeceksin. Yani Türkiye böyle günler yaşadı. Allah göstermesin. Kardeş kardeşe düşman hale geldi. Tabii bu kışkırtmalar daima oluyor. Bugün başka bir şekil aldı o kışkırtma. Siyasi Kürtçülük ortaya çıktı. Bugün ya, işte 20 seneyi aşkın bir zamandan beri hakikaten güvenlik güçlerimizle PKK'lılar arasında belki topyekun bir savaş değil ama bir savaş devam ediyor. Ve bugün o savaşın bir sonucu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 30 küsür onları savunan, onların direktifleriyle gelmiş milletvekili bulunuyor. Onlar istediği için gelmiş olan milletvekili bulunuyor. Yani demek ki bir mesafe kat ettiler. Bu Türkiye'nin Allah göstermesin bölünmesi anlamına geliyor. Ama Türkiye'yi nasıl böleceksiniz? Şimdi bakıyoruz. Kürtle Türk'ün binlerce yıllık bir ortak geçmişi var. Daha sonraki dönemde İslam çerçevesi içerisinde bir başka ortak geçmişimiz ortaya çıkmış. Bugün her iki topluluğun Müslüman olmasından dolayı evlenmeler söz konusu olmuş. Kız alıp vermeler söz konusu olmuş. Hadi bakalım siz Türkiye'yi bölün, parçalayın. Böyle bir şey imkanı var mı? Böyle bir şey imkanı kesinlikle yok. Yani Türkiye doğudan hiçbir şekilde vazgeçmez. Doğuda bir efendim otonom bölgenin oluşmasına müsaade etmez, etmemeli. Etmemeli. Çünkü o zaman ne olacaktır? İşte Amerika'yı düşünün. Amerika'da iç savaş çıktığı zaman dendi ki özellikle bu Carolina eyaletinde olan şeydi. Kuzeyde olan güneyliler hadi bakalım güneye geri gidin. İnsanlar evlerini bırakıp kaçtılar. Satabilen sattı, satamayan evlerini bırakıp kaçtı gitti onlara. Sonradan tabii işte bir takım anlaşmalar, sözleşmeler derken Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Tabii burada hemen şuna da gelmek isterim. Son günlerde biliyorsunuz başkanlık sistemi diye bir sistem tartışılmaya açılmak isteniyor Türkiye'de. Bana göre son derece yanlış. Niye yanlış? Ve buna da Amerika örnek gösteriliyor. Bakın Amerika'da gayet güzel yaşıyor bu. Devam ediyor diye söyleniyor. Almanya'da devam ediyor diye söyleniyor. Ama şöyle bir 300 sene öncesine hatta 200 küsür sene öncesine gittiğimiz zaman orada şunu görüyoruz. Amerika'da bir iç savaş yaşanmış. Bu iç savaşın yaşanmasıyla zaten ayrı ayrı eyaletler var orada. Eyaletler ayrı birer devlet. Parlamentosu var, başkenti var, osu var, busu var. Ve bu eyaletler birbirleriyle savaşmışlar. Yok şuradaki toprak benim, buradaki toprak benim diye. Neticede işte bir akil adamlar topluluğu çıkıyor ve bunlara diyor durun bakalım. Nedir derdimiz? Biz bunu yapacağımıza, savaşacağımıza gelin birleşelim. Birleşiyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ni meydana getiriyorlar. Yani burada şunu demek istiyorum. Amerika'da zaten ayrı ayrı eyaletler vardı. Eyaletlerin her biri birer devletti. Şimdi bizim Türkiye'ye nasıl oluyor? Bizde Türkiye, pardon şunu da belirteyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık sistemi birleştirici bir sistem olmuş. Bizde ise ayrılıkçı bir sistem haline gelecek. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti üniter bir devlet ve işte bir Ankara başkenti, ötekiler buraya bağlı valileri vasıtasıyla yönetilen şehirler. Öyle değil mi? Evet. Biz şimdi bu şehirlerin birkaçını bir araya toplar da eyalet haline getirirsek yarın belki o eyaletlerde şu olabilir. Der ki işte Güneydoğu'nun şurasındaki eyalet senin gelirin yok, bir şeyin yok. İstanbul der ki ben niye onu besliyorum? İzmir der ki ben niye onu besliyorum? Bu kargaşadan der ki ben ayrılıyorum. Biz Türkiye'yi böyle böldürecek miyiz? Yani bu sistem hani şöyleymiş, böyleymiş, şöyle idare edilirmiş, böyle idare edilirmiş. Hiç onlara girmeye gerek yok. Yani Amerika'da sistem birleştirme unsuru. Bizde ise ayırma unsuru olur. Şeye bakıyoruz şimdi Almanya'ya çok uzak değil daha yakın geçmişte Batı Almanya Doğu Almanya'yı kendisine bağladı değil mi? Ayrılardı. Yani işte aşağı yukarı bir 60 senelik, 70 senelik bir ayrılık söz konusu olmuş. Tamam, o zaman Batı Almanya, Doğu Almanya diye yaşasın. Ama ne yaptılar? Birleştiler onlar. Yani dünyanın birçok yerinde bu şekilde birleşmeler söz konusu olurken biz Türkiye'deki kendi kanımızdan, kendi canımızdan olan ve işte Yusuf Alaçoğlu'nun, Profesör Doktor Yusuf Alaçoğlu'nun çalışmalarına göre Kürt diye bir millet de yok. Bugün Kürt dediğimiz insanların birçoğu bozulmuş bir Osmanlıca konuşuyor. İçerisinde Acemcenin, Arapçanın fazla olduğu, kelimelerin bulunduğu bir dil konuşuyor. Ama esası Osmanlıca, bozulmuş Osmanlıca. Konuşulan dil bu. Dolayısıyla şimdi bu dile dayanarak biz bir Kürt devleti mi ortaya çıkartacağız?
Hocam, zaten Almanya örneğinde de esasında orada da, Federal Almanya, yani malumunuz orada da esasında bir... şimdi burada herhalde tehlikeli olarak gözüken konu şu, bir bölgeye otonom ve özellik verilmesi. Bu zaten çok sağlıksız bir şey olur. Yani evet. Türkiye'nin üniter yapısından vazgeçmesi diye bir şey mevzubayı sorulmaz. Çünkü oradaki insanlar zaten hür iradeleriyle hareket edemiyorlar ki. Yani orada bir referandum yapılsa da veya bir oylama yapılsa da onun da bir hükmü yok.
Tabii
yani
tabii.
Netice itibariyle oradaki insanlar silah altında tabii. Zaten köy köy, mahalle mahalle. Belli kimin baskıyla, yani kimin ne oy verdiği sandıklardan çıkıyor. Yani oradaki insanlara ha bak gördün mü işte şu kadar oy çıktı demenin esasında bir mantığı yok. Yani evet. Silah altında bu şeyi veriyorlar. Dolayısıyla üniter yapıdan taviz verecek bir sistem, yani üniter yapıyı bozacak eyalet, otonom, özellik, yani içinde bunların geçeceği bir sistem Türkiye'nin Allah muhafaza çok tehlikeli bir noktaya geliyor. Bir kere buna şiddetle karşı çıkmak lazım. Ama bunu sağlamayacak bir başkanlık sistemi, yani bunların olmayacağı bir başkanlık sistemi,
böyle bir başkanlık sistemi varsa yani, zaten.
Böyle bir model varsa
böyle bir model varsa
belki evet. Uygulanabilir bir şeydir ama yani, onun evet. Dışında o çok şimdi, tehlikeli olur.
Şimdi yani. Sizler tabii yayıncısınız, efendime söyleyeyim, belki gazetecisiniz. Birçok kaynak var Türkiye'de. 1935 yılında Kasadaki Dosyalar diye İnönü ve ekibine rahmetli Atatürk'ün yaptırdığı bir çalışma var. Bu çalışmada doğudaki vilayetlerimizin nüfusları belirtiliyor. 1935 o yıllarda yani Dersim isyanı mı diyelim, Dersim ayaklanması mı diyelim, ondan önce olan bir çalışma. Orada sadece iki tane şehirde Kürt nüfus, Türk nüfustan biraz fazla. Diğerlerin hepsinde Türk nüfus daha fazla. Bir iki tanesinde Arap nüfus fazla. Ama bugün hepsinde Kürt nüfus fazla gözüküyor. Niye? Dediğiniz gibi baskı sonucu. Yani orada insanlar hür iradeleriyle de hareket etmiyor. İstedikleri gibi fikirlerini de ortaya koyamıyorlar. Bir aday gösteriliyor. Diyor ki işte muhtar çağırılıyor. Senin köyünde atıyorum 300 tane seçmen var. Bu seçmenin işte şu kadarına karışmayız ama biz diyor mesela 200 tanesini biz istiyoruz. Muhtar da ona göre onları ayarlıyor ve o şekilde 200 tane oy çıkıyor. Sonra da diyor ki biz işte efendime söyleyeyim Diyarbakır'dan 4 milletvekili çıkarttık. Urfa'dan 4 milletvekili çıkarttık gibi bir takım demokrasinin sanki nimetlerinden istifade etmişler gibi lanse ediyorlar. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla biz elbette ki Türkiye'nin milli birliğini ve üniter yapısını koruyacak şekilde anayasamızı yeniden, madem ki anayasa yazmaya çalışıyorlar, bunların mutlaka konması gerekiyor. Bunun yanında değiştirilemez üç maddenin mutlaka kalması gerekiyor. Zaten bu anayasa değişikliğini istemelerinin ana sebeplerinden birisi Türkiye'yi etkisi altına almış içte ve dışta bir takım gayrimilli güçlerin arzusu sonucu anayasa yeniden yazılmaya çalışılıyor. Anayasanın zaten bugüne kadar 90 küsür maddesi değişmiş durumda. Yani öyle bir 82 anayasası diyeceğimiz bir anayasa yok ortada. Evet. 170 maddenin 80 küsürü, 90 civarındaki değişmiş Ötekiler de zaten nasıl olursa olsun bugün yeniden anayasa yazılsın onlar aynı şekilde muhafaza edilecek olan maddeler. O zaman neyi değiştiriyoruz biz? Niye şimdi yeni bir anayasa yapmaya çalışıyoruz? Mesela Sayın Başbakan galiba dünkü konuşmalarından birisindeydi. Orada dedi ki biz 2010 yılında değiştirilen 26 maddeyi hiç dokunmayacağız onlara dedi. Hiç değiştirmeyeceğiz onları. Niye değiştirmiyorsun? Onlarda da eksiklik, aksaklıklar var belki. Dolayısıyla yani biz yeniden Türk milletinin milli ülkeler etrafında birleşmesini sağlamamız lazım. Bu milli ülkeler etrafında elbette ki üniter yapı, elbette ki inanç sistemi, elbette ki dil birliği, bunların mutlaka korunması gerekiyor. Bunları korursak önümüzdeki yüzyıllarda Türk milleti olarak tarih sahnesinde kalabiliriz. Ama yok, bunları korumazsak tarih sahnesinden yok olur gideriz. Şimdi düşünün, biz diyoruz ki 16 tane devlet kurduk, o zaman da 17 tane devlet, 15 tane devlet yıkıldı demektir değil mi? Bunun yanında biz efendim özellikle Anadolu'da şöyle bir baktığımız zaman Anadolu'nun üzerinde bir dönemde, yani diyelim ki işte milattan önce 500-600 yıllarında, bu yıllarda 17-18 tane devletin olduğunu görüyoruz. Şu Anadolu toprakları üzerinde ayrı ayrı krallıkların olduğunu görüyoruz. Ve bu krallıkların bugün hiçbiri yok. Sadece onların bıraktıkları hakikaten hayranlıkla izlediğimiz eserleri var. Lidyalılar var mı bugün? Yok. Ama Lidya'nın dünya medeniyetine katkı olarak sunduğu parayı hala kullanıyoruz. Değil mi? Yani dünya medeniyeti para son derece kolaylaştırıcı bir şey. Aksi takdirde ne olacaktı? Diyelim ki bu çayı getirdi çocuk, ona biz para yerine, bizde ne var üzerimizde? Cebimizde bir lokma, birkaç şey, fındık leblebi var, ondan verecektik bir avuç. Takas edecektik. Böyle bir ticaret olur mu? Ama işte bu para sayesinde ortaya çıkan ticaret ve o parayı icat eden millet artık yok. Onun için yani biz bazen şöyle diyorlar, işte efendim Türkiye yıkılır mı ya koskocaman ülke? Eğer sahip olmazsak yıkılır. Sahip olmazsak. Onun için sahip olacağız. Yani biz şimdi elbette ki Müslüman Türk milleti olarak yaşamaya devam etmeliyiz. Yani bizim başka bir din aramamıza gerek yok. İslamiyet bizim yahut da İslam alemi bugün Avrupa karşısında, Amerika karşısında, Japonya karşısında, başka dinlere mensup insanlar karşısında hakikaten aciz durumdaysa bu İslamiyet'in suçu değil. Bu bizim suçumuz. Biz bu işi efendim zirveye kadar çıkartmışız. Zirveye vardığımızda bakmışız ki etraf hep böyle süfli milletlerle, topluluklarla dolu. Yan gelip yatmışız. Onlar çalışmışlar. Neticede bir de bakmışız ki biz onlardan maalesef geri kalmışız. Bu geriliğimiz sonucu da sanıyoruz ki bazen bu iş Avrupa medeniyetinin özelliğinden kaynaklanıyor. Yok öyle bir şey. Yok. Türk İslam alemi, efendim İslam medeniyeti geçmiş çağlarda fevkalade ileri boyutta yaşantılar vermiştir insanlara. Ama bugün veremiyor. Veremeyişinin sebebi de bizim az çalışmamızdır diye düşünüyorum ben.
Hocam, biz zaten Allah'ın izniyle bölünmeyi değil, büyümeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla biraz önce ifade ettiğiniz gibi bu çabalar içinde olanlar esasında Allah'ın izniyle başarılı olamayacaklar inşallah. Biz Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini,
İnşallah.
Önderlik ettiğini ümit ediyoruz, hayal ediyoruz ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Hocam, peki burada çözüm ne olmalı? Yani Türkiye tek başına bu yolda ilerliyor. Bir yola çıktık. Zaten tarihten beri esasında biz bu yoldaydık ama şu anda biraz daha takdir ilahi ve kader o şekilde tecelli etti. Bu yolda bir önderlik yoluyla ilerliyoruz. Yani Türkiye'nin bundan sonra atması gereken adımlar neler olmalı? Mesela bir Azerbaycan'la bir diğer Türk Cumhuriyeti veya diğer Müslüman topluluklarla? Yani nasıl bir hareket içerisinde olmalı?
Şimdi efendim, yani tabii bunun ne söylemek gerekir diye şöyle düşündüğümüz zaman evvela biz yakın komşularımızla ne durumdayız, ona bir bakmak lazım. İşte Irak'la durumumuz belli. Düne kadar üniter Irak devleti derken bugün gittik Barzani ile o devletin içerisinde özel bir bölge oluşturmaya çalışan, tabiri caizse kendi devletini kurmaya çalışan birisiyle irtibata geçtik. Geçen haftaydı galiba, bir takım enerji anlaşmaları yaptık onlarla. Halbuki bir tarafta da üniter Irak devleti var. Bunun üzerine Maliki ne yaptı? Türkiye'ye adeta res çekti. Türkiye bizim efendime söylediğim iç işlerimize karışıyor diye söylenmeye başladı. Suriye'ye geldik daha 1,5 sene önce. Ortak parlamento toplantıları yapmayı, pardon parlamento diyorum, kabine toplantıları yapmayı düşünüyorduk. Birdenbire şu anda düşman haline geliverdik. Yani bunu düşman haline geliverdik derken belki vatandaşlar olarak, halk olarak değil. Ama devlet de halkı yönetiyor nihayet. O halkın çıkarlarını koruyor kendince. Bugün Suriye'de bir takım iç karışıklıklar yaşanıyor. Ama bu iç karışıklıklar bir taraftan da halkların husumetini ortaya çıkartıyor. Çünkü Suriye daima şunu yapıyor. Türkiye buradaki asileri, isyan edenleri destekliyor diyor. Onlara silah yardımı yapıyor, para yardımı yapıyor yahut da lojistik yardım yapıyor diye vatandaşına yayıyor. Bu vatandaşlar da ne yapacaktır? En azından devletin yanında, devletinin yanında olan vatandaşlar Türkiye bir husumet içerisine gireceklerdir. İran'la işte tuttuk bizle hiç alakası olmayan Küreci'ye bir takım Amerika'nın savunma neyi diyelim, silahlarını koyduk. Niçin? İsrail'i vuracak füzeleri absorbe edebilmek, yakalayabilmek için.
Radar sistemi.
Radar sistemi diyelim. Bunlar kuruldu. Tabii bunlar yok işte, şöyle deniyor, böyle deniyor da niçin gelsin de kursun o zaman Amerika? Yani bu eğer böyle bir engelleyici bir sistem değilse niye kursun? Bu yüzden de İran'la sıkıntılarımız var. Yani buradan şunu demek istiyorum. Mutlaka devletlerin birbirleriyle husumetleri uzun boylu değildir. Bunlar bir takım karşılıklı çıkara dayanır. Yarın çıkarımız ortaklaşır. Biz İran'la da, Irak'la da, Suriye'yle de dostluk ilişkileri içerisine girebiliriz ve bir takım medeniyet unsurlarının çalışmalarını birlikte yapabiliriz. Yapmalıyız da. Az önce belirttim. Yani bizim sınırlarımızın dışında olmakla beraber orada yaşayan hem Türk hem Müslüman insanlar var. Bu insanların üst kademelerde bir takım görevler alması sağlanabilir. Bunun yanında işte Azerbaycan gibi efendim daha ilerideki Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan gibi yerlerde gerçekten buraların yeraltı kaynakları, özellikle enerjiye dayalı yeraltı kaynakları fevkalade büyük boyutlarda, zenginler. Bu zenginliklerini heba etmemeleri, bu zenginliklerini ülkeyi yarına hazırlamada kullanmaları yönünde onlara rehberlik edebilirsek biz fevkalade hem dünya barışı için hem de kendi bölgemizdeki barış ve güvenlik için önemli adımlar atmış oluruz diye düşünüyorum. Yani bunların yapılması lazım. Evet. Şimdi biz Bulgaristan'a gittim. Bulgaristan'da bir parkta geziyorum. Bir akordeon çalan bir adam. İşte Bulgarca bir şeyler söylüyor falan filan. Dedi bir sen Türkçe biliyor musun? Biliyorum dedi. Hadi şu Türkiye'yi söyle bakalım falan. Baktım ki onlar da söylüyor. Adam Türk değil. Ama Kırcalı tarafında yaşamış. O Bulgar. Yani oradaki Türk kültüründen etkilenmiş bir insan. Orada da bizim insanlarımız var. Yunanistan'da bizim insanlarımız var. Yani şimdi bir tomruğu şöyle dikebilmek için ona payandalar vermemiz gerekir. Biz Türk milletini Orta Doğu coğrafyasında İslam medeniyeti içerisinde lider hale getirebilmek için mutlaka o payandalardan istifade etmemiz gerekiyor. Onlar da bizim payandalarımız. Hiçbir şekilde oradaki soydaşlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Vazgeçmemeliyiz. Aynı şekilde Kuzey Irak'taki, Suriye'deki, İran'daki Türklerden ve Kürtlerden de vazgeçmemeliyiz. Dediğim gibi onların her biri bizim biraz yükselmeye başladığımız anda payandalarımız olacak, bize destek olacak destek noktalarıdır. Bu da inşallah önümüzdeki yıllarda gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü içerisinde komşu ülkelerle de İslam ülkeleriyle de çok iyi ilişkiler kurarak liderliğini, Orta Doğu'nun liderliğini en azından bölgesel bir lider olarak ortaya çıkmasını temenni ediyoruz.
İnşallah zaten çıkacak. Türkiye doğal lider. Hocam biz şimdi 90 yıllık hani genç bir cumhuriyetiz ama binlerce yıllık devletler kurmuşuz demin bahsettiğiniz gibi. Son 600 yılda da yani imparatorluk 3 kıtada 60 ülkenin üzerinde ülkeyi idare etmek kimin nasibi olmuş? Değil mi? Amerika bile 200 yıllık bir devlet. Yani onlar daha yokken biz dünyayı idare ediyorduk Allah'ın izniyle. Bu evet. Bir hamasilik anlamında söylemiyorum. Bunu gerçekten Allah'ın bize Türk milletine nasip ettiği büyük bir nimettir. Yani İslam ahlakının getirdiği güzel ahlakla insanlara güzel davranan, adaleti tesis eden, değil mi? O ahlakla insanların memnuniyetini ve haklarını veren bir millet olarak. Mesela İsrail'den geliyor, o zaman Genelkurmay Başkanı, Başbakanlık yapmış kişi. Diyor ki biz iki pırpırlı 10 inzibat Filistin'i, İsrail'i idare ediyordu o zaman diyor. Yani adilane, rahat bir şekilde. Bu bir Türk-İslam Birliği bir zaruret gerçekten. Yani şu anda öyle bir dönem ki, yani öyle köklü bir çözüm ki hocam, siz daha iyi biliyorsunuz inşallah. Yani Avrupa Birliği'nden daha ileri bir birlik kurulduğunda, bunun içinde sorumlu bölgeler olan yani Ermenistan, İsrail de dahil bunun içinde. Yani bizim barışçılığımız, adilliğimiz onları da kapsayacak geçmişteki gibi. Dolayısıyla böyle bir birliğin içinde terör kalabilir mi? Mümkün değil yani. PKK terör örgütü tuzla buz olur Allah'ın izniyle. Dolayısıyla radikalizm diye bir şey kalır mı? Kalmaz. Yani yobazlıktan kaynaklanan ve esasında eski Marksist düşüncelerden kaynaklanan bir takım radikal unsurların hepsi yok olur doğal olarak. Doğal olarak yok olurlar. Terörizm yok olur. Bu zaten Batı'nın da hoşuna gidecek olan bir şeydir. Çünkü aklı başında makul muhataplar bulacak ve zaten
Batı'nın hoşuna gitmez o.
Yani şundan dolayı radikalizm yok olunca onların güvenlik tehdidi kendilerince rahatlayacaklar. Yani İslam dünyasında Türk bu birlikten o tarafa bir güvenlik riski söz konusu olmayacak. Onun da kendi ülkesinin de kalkınmasına vesile olur. Milyarlarca dolar silah ayıracağına, eğitimine, sağlığına, seviyesini yükseltmeye çalışır. O da feraha kavuşur. Dolayısıyla bu birlik bir zaruret, değil mi hocam?
Mutlaka. Yani biz şimdi böyle bir şeyi temenniden uzak duramayız. Yani elbette ki Orta Doğu'daki insanların huzur içerisinde yaşaması. Akşam sofranın başında çoru çocuğuyla huzur içerisinde yemeğini yemesi, şükretmesi, işine gitmesi, kendi ekmeğini kazanması. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Ama maalesef bugün için bunlardan biraz uzağız. Ha ya tabii bunun da sebepleri var. Şimdi dediniz ki Orta Doğu'da işte iki pırpırlı kişi geliyordu, idare ediyordu. Tabii o zaman bir herkesin inandığı adil bir yönetim söz konusuydu. Bugün artık biz adaletten de uzaklaştık maalesef. Kendi ülkemizde de bir takım başka yerlerde de adaletten uzaklaştık. Peki Libya'da sükunet geldi mi? Gelmedi, gelmez. Orta Doğu'da sükunet var mı? Şimdi düşünün. Bir babanın iki çocuğundan birisi Arabistan, Suudi Arabistan kralı oldu. Bir diğeri Ürdün kralı oldu. Bir diğeri nedir? Irak kralı oldu. Sonra bir müddet sonra ikinci, üçüncü nesillerde bunlar artık birbirleriyle husumet içerisine girdiler. Ve hiçbir şekilde oralara da sükunet gelmedi. Gelmez de. Çünkü basit çıkarlar peşinde koşuluyor. Yani Osmanlı evet yani Söğüt'te küçücük bir yerde kuruldu ama bir ideali vardı. İlahi Kelimetullah dedi ve bunu ben Avrupa'ya yayacağım dedi. İslam'ı, İslam medeniyetini Avrupa'ya götüreceğim, tanıtacağım dedi. Bunun için de herkes etrafında yer aldı. Efendim neyi varsa onu ortaya koydu. Yani bizim aşiret reislerinden, yani Yörük beylerinden, Türkmen beylerinden 8-9 çocuğunu her seferde birine gönderip savaş meydanlarında bıraktılar orada. Niye? İnandıkları için bıraktılar. Ama bugün artık bu inanç biraz zayıfladı. İslam alemi içerisindeki İslam birliği anlayışı biraz zayıfladı. Bizim Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapacağı önemli işlerden birisi bu birliğin tesis edilebileceğine dair kanaatleri yeniden güçlendirme tarzında bir takım çalışmalar yapması gerekiyor.
Çok doğru hocam. Zaten bu altın ifadesiyle bir zaruret ve tek çözüm. Fakat tabii bunun hocam böyle sunni arayışlarla değil de halklar arasında, milletler arasında bir sevgi, muhabbet, birlikteliği oluşturmak suretiyle gerçekleşmesi önemli. Yoksa sizlerin de malumu ve belki muhtemelen toplantılarına da katılmış olabilirsiniz bazen. İşte mesela İslam Konferansı örgütü. Tamam, evet. Böyle bir örgüt var ama bu halkların birlikteliği evet. Adına, muhabbeti adına, sevgisi, şefkati, merhameti adına,
sorunların
çözümü adına ne ortaya koyabiliyor veya başka diğer birliktelikler. Yani dolayısıyla burada yine gözüken esasında suni birlikteliklerden evet. Ziyade bir sevgi, muhabbet, gönül birlikteliğini tesis etmek. Yoksa zaten bu birliktelik olduktan sonra bizimle aramızda Azerbaycan'la bir sınır kapısının kalması mümkün değil. Yani milyonlarca insanın düşünsenize bir aşkla, muhabbetle oraya gittiğini, oradan da buraya geldiğini. Yani öyle bir sınırın önünde kim durabilir veya evet. işte Suriye halkı, yani çoğaltabiliriz.
Anladım.
Diye düşünüyorum, bilmiyorum.
Şimdi tabii bu Rus İmparatorluğu'nun yıkılmasından ve bağımsız devletlerin ortaya çıkmasından sonra, ortasındaki Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasından sonra Türkiye her yıl 6000 tane öğrenci getiriyordu oradan. O yıllarda. Yani 90'lı yılların başından itibaren her yıl 6000 tane öğrenci geliyordu üniversitelerimize. Bu 4 yıl, 5 yıl tahsil ettiğini düşün onların. 30 bin. Yani 5 yıl sonra 30 bin tane insan dönecek şeye, kendi ülkesine. Ve o kendi ülkesine döndüğü zaman da burada kalış süreci içerisinde Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin demeyelim de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan Türklerin bir takım meziyetlerini oralara taşıyacaklardı. Onlarda olan bir takım şeyler varsa buraya taşınacaktı ve halklar arasında bir entegrasyon söz konusu olacaktı. Bu birkaç sene devam etti. Ondan sonra yavaş yavaş kesildi. Bugün artık yok. Bugün tutuyor mesela Özbekistan oradaki çalışan Türk müteahhitlere, Türk ticaret yapan insanları bile pek de memnuniyetle karşılamaz hale geldi bir ara. Yeni yeni düzelmeye başladı aradaki ilişkiler. Yani bunlar tabii çok hassas dengeler. Bunlara çok özen gösterilmesi gerekiyor. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Özbekistan'da Özbeklerle oradaki müteahhitlerin Türkiye'den götürdüğü işçiler arasında büyük kavgalar çıkmıştı. Büyük olaylar yaşanmıştı. Bunlar tabii ister istemez bir takım husumetlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor ki dediğim gibi çok dikkatli ve hassas bir denge üzerinde bunların yeniden tesis edilmesi ve böylece o ülkelerle kardeşlerimizle yakınlığın sağlanması gerekiyor. Bunlara adımlar atılmalı. Yani biz şimdi şöyle güzel bir şey oldu. Bugün bu Türk Cumhuriyetlerindeki üniversitelerin birçoğunda Türkiye'den binlerce öğrenci var. Hani bunlar belki kendi paralarıyla gidiyor, kendi imkanlarıyla gidiyor ama olsun. Yahut da şöyle de demek doğru tabii. Burada Türkiye'de üniversiteyi kazanamayanlar gidiyor ama olsun. Yine onların da her biri mutlaka oralardan bir takım şeyler alacaklar. Onları buraya taşıyacaklar, buradan oraya gidecek. Ve neticede ben ümit ediyorum ki önümüzdeki yahut da bu yüzyıl Türk yüzyılı olacak. İnşallah. Şimdi 1993 yılında ilk defa şey yapıldı. Büyük Türk Dünyası Kurultayı yapıldı Antalya'da. Ve bu Türk Dünyası Kurultayı'na 10 bin kişi çağrıldı. 10 bin kişi geldi. Dünyanın en ücra noktalarında yaşayan Türkler dahil olmak üzere. Mesela Soh Türklerinden gelenler oldu. Nerede yaşıyorlar bunlar? Kamçatka Yarımadası'nın kuzeyinde. Yani Rusya'nın en kuzeydoğusunda yaşıyorlar. Hatta oradan bir tane bir kadıncağız gelmişti. Yaşlı bir kadın, bembeyaz saçlı. Türkçe konuştuğu şeyi biz anlamıyoruz. İngilizce anlaşıyorduk onu. Ama dedi ki ben Türk'üm. Dolayısıyla bunların yapılması lazım tabii. Bu şekilde dünyanın en ücra köşelerindeki bile ben Türk'üm diyen insanların hiç olmazsa 2 yılda bir Türkiye'de bir yerde toplanıp bunların kültürel değerlerinin kaynaşması sağlanmalıdır.
Evet hocam. Aslında daha konuşulacak bu konuda yani ufkunuz da geniş hocam. Güzel de sohbetimiz ama programımızın vakti kısıtlı. O nedenle programımızı kapatmak durumundayım ama lütfettiniz. Teşekkür ederiz programımıza. İstifadeli bir program oldu inşallah. Evet, Ankara'dan İttihat-ı İslam programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşçakalın hocam.